İmamoğlu macerası ve iktidarın son manevrası hakkında tutuklama kararı verilen İmamoğlu ilk açıklamasını yapmıştı. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu, korkunun ecele faydası yok. Öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin. Aziz milletim, asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi, el birliğiyle söküp atacağız. Bize karşı, bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada, hem de ahirette Yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı, sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak, mesajını paylaşmıştı. 23 Mart 2025, T24 Haber Merkezi. 3 sandık zaferinin sonu cezaevine tıkılmak mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Mart'ta çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde 23 Mart günü sabah saatlerinde tutuklanmıştı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak yolsuzluk suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma iddialarıyla tutuklanmıştı. İmamoğlu, kent uzlaşısı kapsamındaki terör soruşturmasından ise tutuklanmasına yer olmadığı gerekçesiyle adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakılmıştı. CHP'nin ve diğer muhalefetin, İmamoğlu ve benzerlerinin tutuklanması olayına yaklaşımları da sakattı. Yahu! Kongrelerdeki rüşvetle delege satın alma sahtekarlıklarını ve belediyelerdeki akıl almaz soygun ve vurgunları, resmi makamlara şikayette bulunanlar, CHP'li insanlardı. Bu suçlara tanıklık yapanlar ve itirafçı olanlar, CHP'li kadrolardı. Atılı suçları işleyen ve ağır sorumluluk yüklenen kimseler, CHP'li kodamanlardı. Bu iddialarla ilgili bilgi ve belgeleri devlete ve yargı birimlerine sunanlar CHP'li dargınlardı. Öyleyse CHP'li yetkililerin devlet organlarını ve yargıyı suçlamak yerine, varsa bir hırsızlık ve haksızlık, elbette üzerine varılsın ve açığa çıkarılsın. Ama AKP'li, yeni ve eski belediye başkanları ile ilgili, bu tür yolsuzluk dosyaları da, örneğin eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ve İstanbul Belediye Başkan Vekili atanan Ali Müfit Gürtuna ile ilgili iddialara da soruşturma ve yargı yolu açılsın, demeleri ve uygulanan çifte standardı ve parti kayırımını gündeme getirmeleri daha mantıklı ve daha inandırıcı olacaktı. DEM Partili Beştaş'ın İmamoğlu soruşturmaları ve tutuklanmaları Öcalan'ın çağrısına sabotajdır çıkışı. DEM Parti Erzurum Milletvekili ve Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili BBC Türkçe'ye açıklamalar yapmıştı. Beştaş tüm bu gelişmelerin İmralı görüşmeleriyle başlayan sürece karşı bir sabotaj olduğunu düşündüğünü aktarmıştı. Kendi adıma şunu söylemek isterim ki, bu adımlar bir sabotajdır. Başlatılan görüşmelere, diyaloğa, Sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına karşı kasıtlı ve planlı bir sabotajdır. İmamoğlu'nun absürt delillerle tutuklanmasının başka bir izahı yapılamayacaktır. Kürt halkının kafasındaki sorular artmaktadır, uyarısı. Beştaş, İmamoğlu sürecinin önceden planlandığı görüşünü de paylaşmıştı. Tutuklanma gerekçesinde kaçma ve delilleri karartma şüphesi gösteriliyor. Bunun karşılığının olmadığını hepimiz biliyoruz, bunu yazanlar da biliyor. Diplomanın iptal edilmesi, Nevruz sürecinde gözaltına alınıp, CHP'nin sandık kurduğu 23 Mart'ta tutuklanması, oldukça manidardır ve tüm bunların önceden planlandığını gösteriyor. Tarihler ve dönemeçler, siyasi bir mühendislik olarak karşımıza çıkıyor. Nevruz'da milyonlarca Kürt ve Orta Doğu halkları barış talebini ve ümidini yükseltirken, böyle bir uygulama demokrasi inancına güveni sarsıyor. Kürt halkı açısından da kafalardaki soruları artırıyor, diyerek açıkça devleti suçlamıştı. Bu sözlerin açılımı şunlardır. Hükümet, Cumhur İttifakı, Öcalan daveti ve İmralı ziyaretleri sonucu, PKK ile yeni bir çözüm süreci başlatmıştır. Bu girişimler bizim DEM Parti ve ABD gibi batılı merkezler tarafından umutla, memnunlukla karşılanmış ve destek çıkılmıştır. Ama devletin CHP'li belediyelere yönelik, yolsuzluklar ve terörle iltisaklar gerekçesiyle başlattığı operasyonlarla bu süreç baltalanmış, plan ve programlarımızı boşa çıkarmıştır. DEM Partili Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın açık ifadelerinde ima ettiğine göre, terörist Başı Öcalan'a çağrı ve yeni açılım sürecinde, hükümetle devlet, farklı ve aykırı davranmaktadır. Hükümet, yani Erdoğan iktidarı ve Cumhur İttifakı ortakları, başta Avrupa Birliği, diğer dış güçlerin ve DEM Parti'nin desteklediği taraftadır. Devlet ise, Türkiye'nin bölünmesine zemin hazırlayacak ve Büyük İsrail'e yarayacak Kürdistan oluşumunu hızlandıracak bu kasıtlı ve hesaplı planları bozma çabasındadır. Ekrem İmamoğlu'na, diğer CHP'li ve DEM'li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve tutuklamalar işte bu amaçlıdır. Özetle, hükümet ve müttefikleri, AKP, MHP, DEM Parti, Hüdapar ve diğerleri, dış güçlerle bu konuda aynı saftadır. Devlet ise tam karşıt taraftadır. Aksi halde, Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve diğer destekçileri, hem bu sözde barış ve uzlaşı sürecine görünüşte öncülük yapıyor ama gerçekte yargıyı kışkırtıp engel çıkarıyor durumuna düşüyorlar ki, bu mantık ve mantaliteye aykırıdır. DEM Parti ile MHP'nin bayram buluşması acaba, barış kılıflı Kürdistan'a, barış dayanışması mıydı? MHP heyetinin DEM Parti'ye gerçekleştirdiği ilk bayram ziyareti, 31 Mart 2025, bazı kesimlerce hayretle karşılansa da, bizim açımızdan gerçek ayarlarını ortaya çıkarmıştı. Terörsüz Türkiye hedefi kılıfıyla, Kürdistan'a hazırlık, Büyük İsrail'e kolaylık adımlarından dolayı, her iki tarafın memnuniyet ve mutlulukları yüzlerine ve sözlerine yansımıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ile, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, aslında hangi odakların adına konuşup uzlaştıkları sırıtmaktaydı. Ama bu ülkeyi sahipsiz sananlar yanılmaktaydı. Bu işin sonu nereye varacaktı? Yok bu işin sağ solu aklın yolu İmamoğlu sloganları bakalım işe yarayacak mıydı? Diplomaya el konulabilir, mal varlığı dondurulabilir. Hatta içeri tıkılabilir. Ama bunların hiçbiri işe yaramayacaktır. Yasaların, uluslararası anlaşmaların bir hükmü kalmamıştır. Çıkışlarıyla sonuç alınacak mıydı? Tek adam, hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanıdır. Onu eleştirmek ise, cumhurbaşkanına hakaret sayılmaktadır. Ülkenin yeraltı, yerüstü zenginlikleri, yandaşlara dağıtılmaktadır. İhaleler için aynı yöntem uygulanmaktadır. Protesto hakkı anayasada vardır, ama uygulamada yasaktır. Cumhur vardır da, kimse takmamaktadır. Bir başka hamleyle uydurma terör suçlaması kaldıraç yapılıp, İBB'ye, kayyum atanırsa şaşmayın. Üçüncü hamleyle CHP kurultayı şaibeli olduğu gerekçesiyle iptal edilip, oraya da kayyum atanırsa şaşmayın. En güçlü adayı, saf dışı bırakmak, eğer yapılacaksa, seçimlerin hür ve adil olmayacağının kanıtıdır. Öyleyse Türkiye Cumhuriyeti, artık tam da otoriter düzene geçmiş durumdadır. Feryatlarını duyan olacak mıydı? Sorumsuzların şuursuz yaklaşımları. Sayın Erdoğan'ın İmralı pazarlığını ve Suriye politikasını haklı çıkarmak, şaibeli Ahmet Şara yönetimini aklamak ve perde arkasındaki Siyonist tezgahı saklamak uğruna, Kudüs İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırmasını bile, Suriye için hayırlı bir gelişme olarak nitelemekten sakınmayan sapkınlar çıkmıştı. Gazze'de savaşın yeniden başlaması yeni Suriye yönetiminin toparlanmasına fırsat oluşturacaktır. 15 ay boyunca 100 bin ton bomba yağdırıp Gazze'yi harabeye çevirerek 50 bin Filistinliyi katleden İsrail, kara savaşında rehineleri kurtarmak bir yana, Kassam Tugayları, esir aldıkları askerlerle, rehinelerin sayısını arttırdılar. Kara harekatında, ağır kayıplar veren İsrail'in, yeni bir kara harekatı başlatıp, yeni askeri kayıplar vermeyi göze alması, mümkün görünmüyor. Hava bombardımanlarıyla Hamas'ı yenemeyeceği, Gazze'yi ele geçiremeyeceği de 16 ay süren savaşta görüldü. Açıkçası Hamas'ın direnebileceği süre kadar İsrail'in savaşı sürdürmesi mümkün değildir. Kaldı ki İsrail için asıl hayati tehlikenin Suriye'den kaynaklandığını medya ve akademiyası sürekli dillendirmektedir. Gazze'de savaşın yeniden başlaması, yeni Suriye yönetiminin toparlanmasına fırsat oluşturacaktır. Yani, geçici ve göstermelik ateşkesin ardından, Kudüs İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırması. 1,5 yıldır yapılan ve 100 bin cana mal olan bombardımanlardan, hala hayatta kalan çocuk, kadın, sakat, genç, ihtiyar, bütün masum insanlarımızı katledip soykırım uygulaması. Ve hala ayakta kalabilmiş, pek az binanın da yakılıp yıkılması. Erdoğan'ın desteklediği şaibeli Suriye yönetimine zaman kazanma ve toparlanma fırsatı sağlayacağından hayırlı ve yararlı bir gelişme olacakmış, Sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı haklı çıkarmak, kendi kurgu ve kuruntularına meşruiyet kazandırmak üzere. Yeni Suriye yönetiminin toparlanması ve İsrail hücumlarından uzak tutulması için, masum ve mağdur Gazze halkının kudurmuş Siyonistlerce bombalanıp parçalanmasına razı olan, ancak insan kılığına girmiş şeytandır. Bunlar yazır cahildi veya gerçekleri gizleyen hainlerdi. Çünkü Suriye Demokratik Güçleri, SDG, fiilen özerk konumdaydı. Suriyeli Kürtler, 2012 yılında özerklik ilan edip, 2018 yılında da Rojava olarak bilinen bölgede, Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi kurmuşlardı. Suriye Demokratik Güçleri'nin, SDG omurgasını Halk Savunma Birlikleri, YPG ile Kadın Savunma Birlikleri, YPJ ve Demokratik Birlik Partisi, PYD oluşturmaktaydı. Türkiye'de de çözüm sürecinin sona erdiği o günlerde, Washington'un desteğiyle Kürtler, sınırlı sayıda Türkmen, Arap ve Süryani gruplarla birlikte, ama nüvesini YPG'nin oluşturduğu SDG'yi kurmuşlardı. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 2017'de verdiği bir demeçte, Türkiye'nin YPG'yi PKK ile ilişkilendirmesi nedeniyle, YPG'ye isim değiştirmesi tavsiyesinde bulunduklarını ve bunun üzerine örgütün adının SDG olduğunu anlatmıştı. SDG, Suriye'nin kuzeydoğusunun neredeyse tamamını kontrolüne almıştı. Türkiye dışında SDG'yi terör örgütü olarak gören bir ülke kalmamıştı. Batılı ülkeler, YPG, PYD ve SDG ile temaslarını sürdürmeye devam ediyorlardı. Demokratik Birlik Partisi, PYD ise, 2003'te Suriye'de yapılandırılmıştı. Partinin eş başkanlık görevini Haziran 2022'den beri, Salih Müslim ve Asya Abdullah yürütüyorlardı. PYD'nin kuruluş bildirisinde, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ifadeleri de yer almaktaydı. Suriye'nin kuzeyi Kutsal Rojava olarak adlandırılmıştı. Tüzükte PYD'nin hedefi, Öcalan'ın, demokratik uygarlık ve demokratik toplum teorisi doğrultusunda, Kürdistan'ın bütün bölgelerinde, demokratik yerel konfederalizm ilkesi çerçevesinde, siyasi sınırları sorgulamadan, Kürt milli birliğini sağlamak için, demokratik özgürleşme mücadelesini desteklemek olarak açıklanmıştı. PYD'nin, Asayiş adlı bir polis gücü de vardı. PYD, Türkiye'de PKK, KCK terör örgütünün Suriye kolu olarak tanınmaktaydı. Türkiye dışında PYD'yi terör örgütü olarak kabul eden başka bir ülkede kalmamıştı. Ankara, Suriye'de iç savaşın başladığı dönemde, PYD'nin o zamanki adı Özgür Suriye Ordusu olan Suriye Milli Ordusu'na katılmasını arzulamıştı. Hatta PYD'nin eş başkanı Müslim, birkaç kez Türkiye'ye gelmiş ve yetkililerle görüşmeler yapmıştı. Ancak, birinci çözüm sürecinin sona ermesi ve Suriye'de Kürt grupların ABD'nin de desteğiyle Türkiye ile sınırın önemli bir kısmını ele geçirmesi, Ankara'nın yaklaşımında da değişime yol açmıştı. Ankara, 20 Ocak 2018'de Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı. Halk Koruma Birlikleri, YPG. YPG ise, PYD'nin silahlı kanadıydı. Halk Savunma Birlikleri, YPG, kendisini Rojava Kuzey Suriye Federasyonu'nun resmi ordusu olarak tanımlamıştı. Tüzüğüne göre YPG, Kuzey Suriye'de ilan edilen Rojava'daki, kantonların güvenliğinden ve toprak savunmasından sorumlu bir yapıydı. YPG, 2004'te Suriye'deki Baas rejiminin operasyonlarına karşı örgütlenmeye başladı. Resmi olarak da 2011'de teşkilatlandı. YPG, kadın savaşçılarını ise, Kadın Savunma Birlikleri, YPJ çatısı altında topladı. YPJ, Nisan 2013'te tamamlandı. YPG, 2013'ten itibaren sınır bölgesinde, Suriyeli muhaliflerle savaşmaya başladı ve topraklarını genişletmeyi amaçladı. YPG'nin YPJ'de dahil olmak üzere, 80 ila 100 bin civarında silahlı militanı olduğu konuşulmaktaydı. Şimdi Büyük İsrail'in kurulması amacıyla, Irak Barzanistan'ından sonra, şimdi Suriye Kürdistan'ına resmiyet kazandırmanın kılıfı olan, Ahmet Şara ile Mazlum Kobani anlaşmasını, Suriye'de birlik sağlandı, APO'nun çağrısına SDG'de katıldı yorumları, toplumu avutup oyalamak ve Cumhur İttifakı'nın gaflet ve hıyanetini onaylatmak hesaplı yalakalıklardı ve deşifre olmaları yakındı.